Selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Genç Akıl'daki canlı yayınlarımıza tekrar başladık. Heyecanla bu yeni konularımızı konuşmak için bekliyoruz dostlarımla. Bu akşam inşallah Kur'an'ı anlama metodolojisiyle ilgili moderatörlerimizden Merve ile konuşacağız. Şimdi Merve'yi alıyorum.
Selam.
Selamlar. Hoş geldin Merveciğim.
İyi geceler. Ne haber?
İyiyim çok şükür Merveciğim. Senden ne haber?
İyiyim çok şükür.
Ben gördüm, daha iyi oldum. Görüntü kalitemiz nasıl? Altı yazabilirseniz çok seviniriz.
Ben de gayet iyi gibi görünüyor şu an. İnşallah bir sıkıntı yoktur.
İnşallah. Ben o zaman yorumları kapatayım. Rahatça başlayalım.
Açıkta durabilir belki. Katkı dayan olur. Soru sormak isteyen olur.
Tamamdır.
Kalitesi bozulmazsa açık dursun ama bir sıkıntı olursa kapatırız.
Olur, tamamdır. Bu arada hatırlatalım. Bu yayın ortak yayın olacak. Yani moderatörlük gibi bir şeyimiz olmayacak. İkimiz beraber konuşacağız inşallah Merve ile.
İnşallah.
Sohbet tadında faydalı bir yayın olur inşallah.
İnşallah bakalım. Bugün konumuzu sen seçtin. Kur'an'ı anlama gayreti. Önce ben sana sorarak başlayayım. Niye böyle bir konu seçtin? Neden bunu konuşmak istedin?
Öncelikle şöyle söyleyebilirim Merveciğim. Biz Müslüman olarak Kur'ansız bir Müslümanlık yaşıyoruz maalesef. Özellikle toplumumuzda maalesef bu çok yaygın. Ve bizim hatta Peygamberimizin kendi sözü, hani ifade ediliyor Kur'an'da da ayet. Benim ümmetim bu Kur'an terk edilmiş bıraktı.
Evet, Furkan Suresi 30. ayet.
Evet, ve bizim Kur'an'a geri dönmemiz gerekiyor ve bizim gerçekten hani bu itilaflar çok olmuş. İslam tarihi boyunca 1400 yıl boyunca her kafadan bir ses çıkmış ve bu tabii ki çeşitlilikte rahmet var ama çok radikal konularda büyük farklılıkların olmaması adına bizim bir referansta, ana bir kaynakta buluşmamız gerekiyor. O da Kur'an-ı Kerim bence. Yani bir insan Müslümanım diyorsa bu iddiasının altını doldurmuş olması gerekiyor. Ve Müslümansak eğer nasıl Müslümanız? Kur'an okuduk mu? Kur'an'ı okumak demek sadece Arapçasını okumak değil. Zaten bu Kur'an anlayalım diye gönderilmiş. Hatta Mehmet Tokyan'ın bir sözü var. Bu Kur'an ağlamak için, anlamak için gönderilmiş bir kitap diye. Ve biz bu Kur'an'ı ne kadar anlarsak o kadar hayatımıza geçirebiliriz. O yüzden Kur'an'ı anlama gayreti her müminde olması gereken bir özellik diye düşündüğümden seçtim açıkçası.
Kesinlikle ve dediğin gibi bu bir gayret, bu bir çaba istiyor. Bir kere okudum, anladım, tamam bitti gibi bir şey. İyi Kur'an için söylememiz pek mümkün değil. Çünkü biz yaşadıkça, bazı olayları deneyimledikçe hem hayata bakışımızın değişmesi gibi aslında kitaba bakışımız da değişiyor. Ve aynı ayeti belki defalarca okusak bile her seferinde farklı bir öğüt alabiliyoruz. İşte kıssalar keza. O yüzden de devamlı muhatap olmamız gereken bir kitap. İnsanı inşa eden bir kitap gerçekten. Ve insan unutmaya çok yatkın bir varlık. Unutabiliyoruz, yanılıyoruz. Devamlı da bir hatırlatıcı olması açısından kitapla da her zaman muhatap olmamız gerekiyor. Ki salat ibadeti de işte namaz olarak bildiğimiz, Kur'an'da salat olarak geçen ibadette de aslında bunun özünde de insanın günün belli vakitlerinde Allah'ın vahyiyle muhatap olması, onu zikretmesi, onu hatırlaması yatıyor ki işte bu inşa süreci devam edebilsin. Kitapta insan kopmasın. Çünkü bu kopukluk eğer olursa insanın Rabbi ile olan bağlantısı da tehlikeye girebiliyor, kopma tehlikesine girebiliyor. Bu sebeple Allah'la olan bağımız aslında bizim kitapla olan bağımızla çok paralel, çok ilişkili.
Kesinlikle. Hatta Ankebut 2'de diyordu. Yanlış söylersem düzelt Merveciğim. Yalnızca iman ettik demekle bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz diye. İman etmek bir iddiadır ve bu iddianın içi doldurulması gerekir. Ne kadar biz imanımızda sahiciyiz. Ve dediğin gibi hani salat ikame ederken hani kolayınıza geldiği gibi okuma olayı o kadar önemli ki. Ve biz Kur'an'ı hayatımıza ne kadar çok indirirsek o kadar çok hayatımızda yaşayabilir. Ve az önce dediğin konu beni çok geçenlerde bu fikre ulaştım ve çok hoşuma gidiyor. Kur'an'da o kadar çok her konudan ayet var ki ve Ve o ayetlerin hayatımızın belli dönemlerinde inmesi gerekiyor. Mesela evlilik ayetleri. Evleneceksin, nikah eşin var. Yani böyle potansiyel olarak yanında olan bir insan var. Evlilik ayetlerinin artık muhatabısın. Ve sonra gerçekten belki zenginlik ya da fakirlikle sınanacaksın. Ve bu konular yine senin konu olacak. İnfak dediğin mesela. İnfak için açıp infakta ne diyor? Allah Kur'an'da ne demiş? Bakman gerekiyor. Mesela Talak suresi diye bir sure var. Belki insanların hayatları boyunca belki çok mutlu bir evliliği olacak ve boşanmayacak. Ve Talak suresinin muhatabı olmayacak. Ama ya boşanırsa muhatabı. Bir insan annesi babası vefat edebiliyor. Miras hukuku yine. Ya, insanların bazı ayetler gerçekten vakti geldiğinde yaşanıyor. Ve o ayetlerin muhatabı olmak için bizim bu konuları çoktan çalışmış olmamız ve bilmiş olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve gerçekten hani salat dediğin konu yine aynı şekilde. O kadar insanlar kopuk ki hani namaz ne demek? Adam ilmihalden öğrenmiş, ezberlemiş ama gerçekten Allah ne diyor? Allah bu konuyu nasıl söylemiş? Salat ne demek? Oruç ne demek? Helal haramlar konusunda mesela en çok yakaladığım acı olarak gördüğüm şeylerden biri. Bir konu var. Adam diyor bu konuyla ilgili hadis var. İşte bunu yapmayın. Kur'an'da öyle bir ayet yok. Yani hadis o. Aslında onu duymuş ama ayetle hadis ayrımı bile yok.
Yani hadis mi değil mi o bile tartışmalı. Çünkü biz biliyoruz ki Allah'ın Resulü Allah'ın vahyine aykırı hiçbir şeyi söyleyemez. Çünkü
Kesinlikle.
Allah'ın Resulüdür. Yani zaten ilk elden o vahyi hem tebliğ eden hem de uyan kişi olduğu için aykırı bir şey söylemesi de namümkün olduğu için. Bu sebeple yani temel alacağımız şey eğer peygamberi de doğru örnek almak istiyorsak ki hangi Müslüman bunu istemez ki? Hepimiz Resul'e ne kadar benzersek bizim için o kadar iyidir. İnşallah hepimiz de onun gibi erdemli insanlar olabiliriz. Bu hepimizin duasıdır. Ama işte Resul'e benzemek demek aslında vahyi yaşamak, vahyi yaşatmak demek. Farklı herhangi başka bir şeyi değil.
Kesinlikle ve bu konuyla ilgili de bir sürü ayet var aslında. Burada zaten konuşmayı düşündüğümüz başlıklardan birine geliyoruz. Hükmün yalnızca Allah'a ait olması ile ilgili. Peygamberlerimizin de zaten hani Kur'an'da de ki diyerek geçen ifadelerde bir sürü sadece kendisine vahiy olanını söylemekle emre şey hani emri şey görevi onun. Yani hatta En'am suresinin 19. ayetinde bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Ya burada hatta peygamberlerin bir ayet vardı. Hatırlarsan söyle Merve. Yanlış bir şey söylerse karşısında hani perçeminden yakalanmakla ilgili bir ayet yanlış hatırlamıyorsam. Yani peygamberlerin Allah'ın vahyi dışında kendi hevasından bir şey söylemesi zaten mümkün değil. Ve
Aynen.
bunu peygambere hani ayette şu ayeti söylüyorlar bile. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Zaten Resul Allah'ın vahyinden başka bir şey yapmadı ki. Adam ömrünü buna harcadı. Ve bunu görmezden geliyorlar. Bu çok üzücü bir şey ya.
Evet ama din de çok güzel buradaki ayetleri. Aslında Peygamberimizin hadislerine, sözlerine ulaşmak isteyenlerimiz varsa direkt Kur'an'a bakmaları ve de ki geçen ayetleri okumaları yeterli. Çünkü orada zaten %100 emin olabiliriz ki Resul bunları söylemiş. Allah bunları bize iletiyor. De ki de ki yani onun ağzından söylüyor. Ben de yine En'am suresinden 114. ayeti not etmiştim. Orada yine Resul'ün söylediği bir şey var. Hadis var. Hadis söz demek bu arada. Yani bana ait sözler de mesela benim hadislerim olur. Sana ait sözler bilginin hadisleri olur. Peygamber'e ait sözler de peygamberin hadisleri anlamında yani. Mesela En'am suresi 114. ayet. Şöyle söyleniyor. O size kitabı detaylı indirmişken ben Allah'tan başka bir hakem, bir hüküm koyucu mu arayayım? Mesela bu bizim Resulümüzün söylediği bir söz. Burada ayet olarak kitapta yer almış.
Kesinlikle ya. Hani, ve benim aklıma da şey ayeti geldi. Meryem 64'te Rabbin asla unutkan değildir. Yani peygambere isnat edilen onun söylediğini iddia ettikleri cümleler var ve peygamber zaten hani Kur'an'da açıkça olanı ömrü boyunca yaşamaya çalışmış. Hatta derler kendileri de diyorlar. Hazreti Muhammed Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandı diye. Ömrü boyunca bunun için çabalamış. Yıllarca hani bunun için mücadele vermiş ve adamın ömrü boyunca uğraştığı şeyden yüz çeviriyorlar. Ya bu çok büyük bir çelişki gibi geliyor bana açıkçası.
Üzücü yani girişte okuduk ya Furkan suresi 30. ayet. Ahirette din günü toplandığımızda ve peygamberimiz de Müslüman olarak kendini adlandıran toplumun karşısında diyor ki ya Rabbim benim kavmim bu Kur'an'ı terk etmiş. Bak, peygamberimizin ahirette söyleyeceği söz olarak geçen tek ayet bu Kur'an boyunca. Ve bu çok üzücü ya, bilmiyorum, düşündükçe yani bir mesaj getirmiş peygamberimiz, onun yayılması, insanlara ulaşması için canıyla mücadele vermiş, malıyla mücadele vermiş ve ahirette onu takip ettiğini, bu dünyada iddia ettiğini söyleyen ama maalesef takip etmeyen, aslında insanların karşısına geçip diyecek ki siz benim getirdiğim mesajı terk ettiniz. Ve bu çok düşününce aslında ürkütücü, çok üzücü. Allah korusun. Umarım o sözün muhataplarından olmayız. Umarım biz Resul'ün yanında yer alan müminlerden olabiliriz hepimiz. Şu an burada olan ve bu niyette olan herkes inşallah. Ya bu bir süreç dediğimiz gibi, hani Kur'an'ı anlama gayreti, aslında imanı, İslam'ı bulma gayreti içerisindeyiz hepimiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Yani inşallah bu yol üzerinde hep sabit olabiliriz. Ve biz Allah'a ulaşmaya çalışırken, inancımızı doğru yaşamaya çalışırken elbette ki pek çok farklı şeyi de okuyabiliriz, farklı kaynakları öğrenebiliriz. Bunun hiçbir beis yok. Bu gerek hadis rivayetleri olabilir, farklı ekoller olabilir, bambaşka İslam'a tamamen zıt fikirleri bile okuyup araştırabiliriz. Burada önemli olan aslında her ne okursak, bize her ne söylenirse, bunun hepsini getirip bir Kur'an'a sormak. Ya bu doğru mudur? Rabbimin vahyiyle örtüşüyor mu? Eğer örtüşüyorsa ne güzel. Yani tabii ki oradan beslenebiliriz. Kendimizi geliştirebiliriz. Bu mesela psikoloji şu an aklıma geldi. Hani psikoloji okumaları yapan biri, aynı zamanda Kur'an da okuyan biri ise mesela müthiş bir besleyici şey bu. Hem kendini geliştirebiliyorsun. Zaten vahiyle çok örtüştüğünü görüyorsun. Fıtrat dini olduğu için İslam. Bu gibi hani farklı bilim dallarının da aslında çok geliştirici yanları var. Bu her şey için, yani dini olarak da dediğim gibi farklı işte akımları, farklı fikirleri dinleyebiliriz. Her ne olursa olsun önemli olan işte bizim dinimizin kaynağı nedir? Tek kaynağı Kur'an'dır. Eğer Müslümansan Kur'an'a iman ediyorsun demektir. Ona getirip sormak, bu doğru mu demek? Eğer kitap onaylıyorsa tabii ki kabul ederiz. Onaylamıyorsa da temkinli yaklaşırız. Yani yine alacağımızı alırız, almayacağımızı bırakırız. O şekilde.
Ki hatta ayette diyor ya, sözün hepsini dinlerler, güzelini alırlar diye. Bunu da unutmamak
Evet,
lazım.
Zuhruf suresi 13. ayet olması lazım.
Evet. Burada şeyden de bahsetmek gerekiyor. Bu söylemi çok kullanırlar. Kur'an asıl kaynaktır. Şimdi bu aslında kendi içinde başka yan kaynaklara kapı açan bir söylem. Aslında cümle şudur, az önce sen de çok güzel dedin. Kur'an tek kaynaktır. Din için hüküm olarak yalnızca Kur'an'dır. Bunu neden böyle düşündüğümüzde merak edenler açıklayalım. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Bu zaten Kur'an'da geçiyor. Enam suresinin 57. ayeti. Çünkü hüküm ancak Allah'ındır. O doğruyu haber verir. O hüküm verenlerin en yücesidir. Tekrar başka bir ayet. Maide 87-88. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınır aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Bir tane daha ayet ekleyeceğim. Nahl suresinin 116. ayeti. Kendi yalanlarını Allah'a dayandırarak dilinize geldiği gibi yalan yanlış, şu helaldir, şu haramdır demeyin. Uydurduğu yalanı Allah'a dayandıranlar kurtuluşa eremezler.
Tam bunu okumak için kitabı elime almıştım da. Aynen.
Kalplerimiz birmiş. Gerçekten o kadar net ki. Yani o kadar net ki, ve Allah'ın helal ve haramları belli. Ve insanlar helali, mesela en basitinden söyleyeyim. Allah mesela belli bir konuyla ilgili haramın çizgilerini belirlemiş ve helalin çizgilerini. Bunun daha fazlasını yapınca daha takvalı olmuyoruz. Haddi aşan oluyoruz aslında. Bunu şey...
Çok pardon, lafını kestim. Tam bu dediğinle ilgili bir ayet vardı. Onu hemen araya sıkıştırayım. Yerini tam hatırlamıyorum ama Allah şeyden bahsediyordu. Ruhban kesimden. Şöyle söylüyordu. Onlar Allah'ın rızasını kazanmak için kendilerine hükümler koydular ve buna da gereği gibi uyamadılar diye bir ayet vardı. Ve Allah'ın zaten böyle bir şey istemediğini söylüyordu. İnşallah bulursak bu yayını kaydettiğimizde altına ekleyelim bu ayeti. Dediğin gibi hani o Enam suresi 116. Çok çok önemli bir uyarı hepimiz için. Şu helaldir, şu haramdır demeyin diyor. Devamında da böylece Allah'a karşı düşman.
Uydurduğu yalanı Allah'a dayandıranlar kurtuluşa eremezler. Nahl 116.
Kurtuluş yok. Hani bizim için belki çok küçük bir şey. Bunu geçen hafta Maide'yle yaptığımız yayında da yine bu ayet üzerinden konuşmuştuk. Hatta midye örneği üzerinden konuşmuştuk. Ya midye mesela hangimizin hayatında çok büyük bir yer kaplıyor? Yani yesen ne olur, yemesen ne olur aslında baktığında. Ama midye Rabbimizin helal kıldığı bir şey. Yani isteyen yiyebilir, isteyen yemeyebilir. Çok küçük bir şey değil mi hepimizin hayatında? Ama biz midye haramdır dediğimizde düşünün, bu bizim kurtuluşumuza engel olabiliyor. Çünkü Allah'ın helal kıldığı bir şeye biz haram diyoruz. Ve Allah diyor ki böyle yaparsan konu ne olursa olsun, ya yani ufacık bir midye bile olsa konu, kurtuluşa eremezsin. Çünkü ben onu helal kıldım. Senin için önemsiz olabilir ama belki başka birisi için bu çok önemli bir şey. Ve belki bu yüzden dinden soğuyacak mesela. Allah'ın yasaklamadığı bir şey. Ya bu yasak mıymış deyip belki dinden soğuyacak ama yasak değil aslında. Ve uzaklaşmasına hiç de gerek yok.
Bir de
Bunu
mesela
sorabiliriz.
kesinlikle, hatta mesela şey düşünsene Merve'm, hani midye satan insanlar var. Adamın hani rızık kapısı ve sen bunu durduk yere haramlaştırdığın zaman adamın rızkını durduk yere baltalamış oluyorsun. Yani korkunç bir içinde çelişki var. Şey eklemek istiyordum. Bu benim en böyle kendi mesleğimle ilgili çok ilişkilendirdiğim bir konu. Mesela şöyle örnek verebilirim. Kanımızda trombosit diye bir kan hücresi var. Bu bir örnek ya, tamamen örnek. Herhangi bir değer de olabilir. Trombositlerimiz bizim kanların pıhtılaşması için gerekli olan çok önemli hücreler. Şimdi bunu değer aralığı, referans aralık diyoruz biz buna. 1500 ile 400 şey 150 binde 400 bin arasında ve bizim ideal aralığımız budur. Şimdi biz bu ideal aralığın altına girdiğin zaman trombositopeni oluyor. Yani trombosit sayısının az olması demek. Bunu istemeyiz. O doktorlar bunu tedavi etmeye çalışır. Bunun yine üstünde bir sayı olması trombositoz diye geçer. 400 binin üstünde olması. O da fazla olması. Yine bunu istemeyiz. Bu çünkü had zaten sınır demek. Sınırların dışına çıkılması demek. Bu dini konularda da böyle. Allah'ın helal kıldığı bir konuyu inatla kendi haram kılmak bence haddi aşmaktır. Geçenlerde geçen hafta bu yaz Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne gitmiştim Ankara'da. Orada Bektaşilerle ilgili bir alan yapmışlar. Hani alakasız da ama yine de biz de bakalım dedik. Dergahların içinde kullanılan malzemeler vardı. Bir tane şey var. Şöyle bir Y şeklinde bir çubuk. Kafa şeklinde şöyle. Altı da koca bir değnek. Ne bu falan? Bu adamlar çilehanelerde kendilerine uykuyu haram kılıp kafalarını yatmayacağım diyerekten, uyumayacağım, kafamı yaslamayacağım diyerek çilehanede böyle bir şeyin üstüne kafalarını koyuyorlarmış, boyunlarını. İçinden direkt dedim ki hani Allah uykuyu uyu gibi güzel, muazzam bir şey yaratmış ve sen gidip hangi hadle bunu haram kıldın? Yani daha mı takvalı oldun? Bence haddi aşmaktır bu. Çünkü Allah neticede bir de mesela işin ilginç tarafı insanları bunu kabul ettirip bir sürü sana fakirliği sevdiriyor. Sana böyle azla yetinmeyi öğütlüyor. Kendisi en iyi şekilde yaşıyor. İşte bizim burada Müslümanlar olarak Kur'an'la ahlaklanabilirsek, Kur'an'ı referans alabilirsek kandırılmayı da engelliyoruz. Allah ile aldatanlar bizi aldatamıyor bu sayede. Bu örneği vermek istedim. Gerçekten
Çok ilginçmiş. Hiç ilk defa duyuyorum açıkçası uykunun haram kılınmasını.
ya
Çok ve fıtrat.
uyumuyorlarmış yani, kafalarına böyle bir, ya uyuyor yine ama kafasını yastığa koymuyor. Dedim ne kadar mantıksız bir şey. Yani bir insan neden bunu kendine yapar ki?
Evet işte gerçekten hani şeyi de görüyoruz burada. Yanlış inancın insanı ne kadar tehlikelere sürükleyebileceğini. Yani burada tabii ki yine kendine yaptığın bir şey ama bunun bir de başka birine etki ettiğini düşünelim. Hani bu yine din uğruna başkasına zarar verenler, insanları öldürenler vesaire de var. Adamlar bunu inandıkları için aslında iyi bir şey olduğunu düşünerek yapıyorlar. Oysa ki çok çok yanlış.
Öyle. Şey mesela da öyle Merve, burada da bence bahsedebiliriz. Örtünme konusu. Yani şimdi o kısma girmiyorum ama mesela kendiliğinden görünenler diye bahsedilen bir kısım var. Şimdi birileri gidip daha takvalı olacağız diyerek örtüyor. Ama Allah helal kılmış, gözükebilir diyor. Mesela gözükebilir dediği örtmek haddi aşmaktır. Yine bununla ilgili o kadar çok örnek verebiliriz ki belki.
Ya burada önemli olan şu dediğin gibi, bu aslında örtü olsun, salat, namaz olsun, oruç olsun, her konuda. Bizim bilmemiz gereken şu, Allah'ın farz kıldığı nedir? Allah'ın çizdiği sınır nedir? Buna karar verip, yani ben maksimum nereye kadar gidebilirim, ne yapabilirim? Buna karar verip üstüne ekstraları yapabilirsin. Önemli olan burada helal ve harama ne dediğin. Yani sen bir şeyi fazladan yapmak istiyor olabilirsin, fazladan namaz kılmak istiyor olabilirsin, fazladan örtünmek, fazladan ibadet yapmak. Ki bunu Allah'ın rızası için yapıyorsan ne güzel. İnşallah Allah kabul etsin ve Allah'a daha da yaklaşan bir kul ol. Ama önemli olan burada, eğer Allah bunu zorunlu kılmadıysa, farz kılmadıysa, başka insanlara bunu farz olarak dayatmak. Çünkü senin belki kolayca yapabildiğin bir şeyi başka bir insan yapamıyor olabilir, farklı sebeplerden, farklı hayat koşulları sebebiyle. Tabii ki Rabbimizin farz kıldığı bir şeyi yapmak boynumuzun borcudur, zorundayız, inanan, samimi inanan insanlarsak. Ama eğer Rabbim bunu bana farz kılmadıysa ve dışarıdan bana bu farz olarak, zoraki olarak dayatılıyorsa, işte burada sıkıntı var. Yani burada Allah korusun dinden, Allah'tan kopmak olabilir veya kendi psikolojinin bozulması, farklı şeyler olabilir ki çok hikaye duyuyoruz gerçekten de. Hani çevre baskısıyla, aile baskısıyla bazı şeyleri yapmak zorunda kalan insanlar olabiliyor. Ve belki dışarıdan yansıtmasalar da iç dünyalarında çok zorlanıyorlar. Yani gerçekten büyük bir mücadele veriyorlar. Eğer Allah'ın zorunlu kılmadığı bir şeyse, bir insana bunu yaşatmanın ne gereği var? Ki
Kesinlikle.
Allah'ın zorunlu kıldığı bir şey bile olsa, dinde zorlama yoktur diye bir ayet var. Yani biz kimseyi zorlayamayız bir ibadet yapması için. Mesela oruç tutmak istemeyen birine zorla oruç tutturarak siz neyi kazanabilirsiniz? Yani o adam onu tutmak istemiyor ve belki siz onu zorladığınız için inanacağı varsa da inanmıyor, dinden uzaklaşıyor. Ne elde ettiniz siz şimdi? Bir belki münafık elde ettiniz, dışarıdan dindar gözüküp içinde bunu yaşamayan bir insan. Veya da bir belki o yani ateist, işte inançsız birini elde ettiniz. Yani ne kazandınız günün sonunda? Hiçbir şey. Ve Allah'ın da istemediği bir şey yaptınız. Çünkü Allah istemiyor böyle bir şey. Yani zorla kimseye bir şey dayatmayı asla istemiyor.
Kesinlikle, yani ne yapmaya ne de yapmamaya zorlanamaz insanlar. Yani burada insanın özgür iradesi konusu var. Yani ibadetleri yapmak da özgür irade gerektiriyor ki zaten senle sık sık salat konuşuyoruz. Salat zaten insanın kendini vererek anlam çerçevesine yapması gereken çok önemli bir ibadet. Ama kişiyi kötülüklerden alıkoyması gereken hani içi dolu bir ibadet. Ve bunu birine zorla yaptırdın zaten anlamı tamamen gidiyor elinden. Aklıma şey geldi, bahsedince haddi aşmakla ilgili. Hristiyanlarda rahibeler vardır ve hani evlenmezler biliyorsun. Hani. Ve bu kendilerine şart koştukları bir şey. Ama mesela Kur'an'a baktığın zaman evlenmekle ilgili o kadar fazla ayet var
Tamam.
ki ve gerçekten. Ve Allah bunu bu kadar helal kılmışken hani birbirinize huzur bulasınız diye eşler yarattık diye ayet var mesela ve gerçekten ve ben bir müminin gerçekten güzel ve helal çerçevesinde çok güzel ve kaliteli bir hayat yaşayabileceğini düşünüyorum. Bir şeyleri hani sakınmak zaten Allah'ın bizim iyiliğimiz ve güzelliğimiz için emrettiği kurallar silsilesi. İnsan olalım diye. Hayvandan bir farkımız var neticede değil mi? Yani agresif bir şekilde bir şeyler yaşamıyoruz. Belli sınırlar içinde. Ve gerçekten de bizim bunları bilmemiz işte hep başa geliyoruz. Bir mümin neden Kur'an bilmeli? Bu yüzden bilmeli. Biz nelerin helal, nelerin haram, ibadetlerimiz ne, insan nasıl yaşar, nasıl çevreye bakar? Bunları biz ana kaynağından öğrendiğimiz zaman gerçek manada bir şeyleri yapabiliyoruz. Gerçekten mantıklı olmaya başlıyor.
Aynen. Hatta şey ayetini not etmişim diye baktım ama siz Kur'an'dan sorulacaksınız diye bir ayet.
Evet.
Zuhruf 43-44.
Evet.
Sana vahyedilene sarıl. Sen dost doğru yol üzerindesin. Sırat-ı müstakim, bu Fatiha suresinde geçen doğru yola ilet diye dua ediyor. Aslında o doğru yola iletilmek nedir? Zuhruf 43'te cevabını alıyoruz. Sana vahyedilene sarıl. Ve sonra 44'te de diyor ki, o senin içinde, halkın içinde bir öğüttür. Siz ondan sorulacaksınız. Dediğin gibi, yani şöyle düşünelim. Bir şeyleri ekstradan yapmak istiyor olabiliriz. Yapabilirsiniz de. Bu sizin bireysel tercihinizdir. Ama günün sonunda, din günü Rabbimizin karşısına çıktığımızda Allah Kur'an'ı getirecek ve diyecek ki, Bunu uyguladın mı? Sen bunu biliyordun, okudun. Bunu yaptın mı? Ya da belki biliyordun, okumadın. Neden okumadın? Tabii ki sorular değişebilir burada. Ya burada samimiyetle kendimize şunu soralım. Yani ben Kur'an'dan sorulacaksam eğer, Kur'an'ı gerçekten biliyor muyum? Anladım mı? Okudum mu? %100 tabii ki her şeyi, yani insanız, hatalara düşebiliyoruz elbette ki. Ama en azından gereken çabayı gösterdim mi? Ya samimiyetle bunu kendimize bu dünyada inşallah bir an önce soralım. Çünkü öldüğümüzde Allah bunları bize soracak. O gün verebilecek inşallah cevabımız olsun. Ve hayatı etkileyen her alanda, ibadetler olsun, sosyal ilişkiler olsun, her şeyi zaten düzenleyen bir kitap olduğu için, gerçekten hani başta da dedik, insanı inşa eden bir kitap olduğu için, inşallah hani biz de Kur'an'la büyüyenler olalım. Ve bir şeye hükmederken böyle gözü kapalı, geçmişten, gelenekten öğrendiğimiz şeyleri baz alarak, işte helal haram demeyelim de Kur'an'ı okuyalım. Ayetleri delil göstererek bir şeylere farz diyelim, bir şeylere helal, bir şeylere haram diyelim. Bu arada bizde şey de çok var. Haram olan bir şeyi helalleştirirken daha çok insan korkabiliyor, sakınabiliyor. İşte ne diyelim, mesela içki içmektir, domuz eti yemektir. Hani bunlar çoğumuz için kırmızı çizgi, mesela çok çok hassas oluruz. Ama helal olan bir şeyi haramlaştırırken aynı hassasiyeti göstermiyoruz. Ama ikisi de aslında aynı ölçüde tehlikeli. Yani Allah'ın helal kıldığı güzellikleri de Allah diyor ki, yani niye haram kılıyorsunuz? Ben onları size helal kıldım. Böyle de bir ayet var. Bu da haram olan bir şeyi helalleştirmek kadar tehlikeli olan bir şey. Bunun da altını tekrar çizmiş olalım.
Kesinlikle, yani ne helali haram kılmak ne de haramı helal kılmak doğru bir şey. Ve gerçekten haddi aşmamak için ikisinin de sınırını doğru bir şekilde koruyabilmek gerekiyor. Bunu hani az önce mideden bahsettiğin örnekte olduğu gibi. Mesela yemek ve içmekle ilgili geçen ayetlerde müteaddit defalar aynı şeyler tekrarlanıyor mesela. Bu çok manidar. Hani az önce de okudum. Rabbin unutkan değil. Gerçekten Allah bir şeyin başka bir ekstra haram olmuş olsaydı bahsederdi. Arka arkaya bir sürü ayette bahsediyor. Ve inatla adam, hatta bir ayette de bunun dışında haram kılmış bir şey bulamıyorum diye bir kısım
Evet.
da
Yine Peygamber söylüyor onu da. Ben bunlar da haram kılınmış bir şey göremiyorum. Yine Resul'ün bir hadisi aslında Kur'an'da geldi.
kesinlikle, kesinlikle. Yani az önce yoruma da geldi. Helali haram kılmakla ilgili tahrim bir de. Gerçekten de çok önemli. Hani ikisinde de haddi aşmamak gerekiyor. Bu, yani bu mesajı böyle uzun uzun anlattık ama bu o kadar önemli ki ve bu bizim Kur'an'ı anlama metodolojimiz açısından çok temelde oturduğunu düşünüyorum. Şu an şeyden bahsedebiliriz, hani ikinci kısma geçerken ayetle açılış yapayım. Furkan suresi 32. ayet. Gerçeği yalanlayan nankörler, Kur'an ona bir defada ve topluca indirilmeli değil mi dediler. Oysa ki bu onun kalbine iyice yerleştirelim diyedir. Onu düzenli bir şekilde pekiştire pekiştire indirdik. Bu bizim için de geçerli. Kur'an'ı tek seferde okuduğumuz zaman Kur'an bir anda inmiyor hayatımızda. İnmesi için kendimize vakit tanımamız gerekiyor. Hatta biz bile okurken anlayamadığımız Allah-u Alem, yani Allah ilmimizi arttırsın
Tabii
diye
ki öyle.
geçtiğimiz
Öyle.
çok oldu. Ve hayatımızda
Hep
öyle...
belli bir bilinç düzeyindeyiz. Hani zaten burada kimse şeyi iddia etmiyor. Tamam, biz bütün mesajı çözdük arkadaşlar. Şimdi bizi dinleyin ve dini öğrenin gibi bir iddiamız zaten yok ve kimsenin de olamaz. Çünkü dediğimiz gibi biz zaten büyüyoruz, gelişiyoruz, fikirlerimiz değişiyor. Tabii ki eskiden yanlış olduğu, yani şu doğru zannettiğim zaman yanlış olan, şimdi farklı fikirde olduğumuz şeyler var ve ileride de mutlaka olacaktır. Yani kimsenin de zaten öyle bir iddiası da yok.
Kesinlikle de, yani bazı konular var. Hani bunu ben hayatımda yani çok yaşadım ve bu gerçekten olağanüstü bir şey. Mucize bence böyle bir şey. Bir şey yaşıyorum. O ayeti biliyorum ama ayeti çok üstüne durmamışım. Altını çizmemişim. Okumuş geçmişim. Bir şey yaşıyorum. Bir olay yaşıyorum. Pat.
Evet.
Ayet böyle bir anda aklıma geliyor. Bak, bu ayet vardı, gördün mü? Mesela diyelim. Kafirlerle ilgili hiçbir muhatabı yetin olmadı. Adam bir şey söyledi. Orada Allah ile dalga geçti. O an hemen Allah ile dalga geçilmesiyle ilgili ayetler pat pat diziliyor. Diyorsun, evet, onlardan uzak dur. Başka söze geçinceye kadar onlardan uzaklaş. Cahil mi? Selam ver, selam de geç. Ve tek tek ayetleri o an yaşamaya başlıyorsun. Ve bu yüzden de gerçekten hani Kur'an aslında teorini sağlam tutup pratiğini yaşama kitabı. Yani pratikte yaşamamız gerekiyor.
Kur'an.
Okuduktan sonra kapıdan dışarı çıkınca hadi bakalım. Hani mesela gıybet. Kur'an gıybet edebilmek için insanlara ihtiyacım var. İnsanlarla muhabbete ihtiyacım var. Bakalım gıybet ediyor musun? Sözünde ne kadar sahicisin?
Ya kesinlikle. Hatta biz bunu annemle konuşuyoruz zaman zaman. Hatta sen de örnek verdin ya, mesela rahibeler evlenmiyor, inzivaya çekiliyorlar. Bu İslam adı altında farklı ekollerde de var mesela, bazılarında işte inzivaya çekilmek, tek yaşamak vesaire gibi. Ama aslında Kur'an'ı okuduğumuzda, yani sen tek yaşarsan eğer, bu ayetlere nasıl muhatap olacaksın? Kendini nasıl kanıtlayacaksın? Çünkü Allah söylüyor, siz müşriklerle karşılaşacaksınız, münafıklarla karşılaşacaksınız. İşte dediğin gibi gıybet ortamı olacak. Belki zinaya düşme ihtimalinin olduğu ortamlar olacak gibi gibi gibi. Hani bir sürü aslında şeyle yüzleşeceksiniz ve onlarla yüzleştiğinizde, işte eğer inanan biriyseniz böyle davranın. Ya davranamıyorsan, yani bunu istemiyorsan da o şekilde eleniyorsun zaten. Ama sen kendini bir yere kapatıp oturursan kime neyi kanıtlayabilirsin ki? Ve
Kesinlikle.
Ankebut sana hatırlatmıştın yayının başında. Yani iman ettik demekle bırakılacağınızı mı zannettiniz? O zaman ne kadar kolay. Ben iman ettim diyeyim, kendimi bir odaya kapatayım. Ne kimseye bir faydam dokunsun, herhangi bir salih amel yapayım. Ne de bir imtihanla yüzleşeyim, orada dik bir duruş sergileyeyim. O zaman bu haksızlık değil mi? Canını ve malını ortaya koyan insanlarla senin aynı kefede değerlendirmen adalet midir mesela? Hayır.
Kesinlikle. Ki hatta bir söz vardı. Kimse sınanmadığı günahın masumu değildir diye. Çok beğendiğim bir sözdür. Gerçekten de öyle. İnsanlarla ilgili bu rahatça atıp tutmaya da gidiyor. Belki sen o ortamda olsan çok daha farklı bir şey tutum sergileyecektin. Ve biz burada mühim olan bence öncesinde kendimizi iyice eğitip, Kur'an'la eğitip, buradan da işte salata atıf oluyor. Düzenli olarak Kur'an okumak, Türkçesiyle anlayarak Kur'an okumak. Ve bunu sen refleks sistemine yerleştirdiğin zaman hayatına gelecek bir olumsuzluk ya da olumlu olay da olabilir. Olumlu olaylar da sınamadır neticede. Ve bu sınamada nasıl bir tutum sergileyeceksin? Ve biz gerçekten Kur'an'ı bu yüzden aktif bir şekilde devamlı okuyabilmek, okumak o kadar önemli ki. Yani kendimizi kapatarak olmuyor. Ve gerçekten münafıkla karşılaşmadık belki hiçbir zaman. Ve karşılaşınca ne yapacağız? Buna önceden hazırlanmamız gerekiyor. Yani bunlar çok önemli ya. Gerçekten bir müminin kendine devamlı bunları hatırlatıp yaşaması ve buyur.
Yok, aynen, yani çok çok güzel söylüyorsun. Şeyi ekleyecektim, dedin ya Türkçe olarak okumalıyız, anlayarak okumalıyız. Böyle de bir ayet var, 44. surenin 58. ayeti. Allah diyor ki öğüt alsınlar diye senin dilinde koyduk bu kitabı. Ki siz öğüt alın, düşünün, anlayabilin diye. Peygamberimiz ve kavmi Arapça anladıkları için kitap Arapça. Ama biz şu an muhatapları olarak, eğer anladığımız dil neyse, Türkçe, İngilizce, Arapça, anladığımız dilde bu kitabı okumalıyız ki bu kitap bize bir öğüt verebilsin. Şimdi yoldan geçen yabancı biri gelip sana Fransızca bir şeyler söylese, sonra da gitse, sen ne anlarsın, ne öğüt alırsın? Hiçbir şey. Senin anlayabilmen için senin anladığın dilde sana hitap edebilmeli. Kitap da keza aynı şekilde. Ve ibadetlerimizde de, salat ibadetinde de, işte Kur'an okurken dediğin gibi anladığımız dilde bunu yapmalıyız ki kitap bizi inşa edecek, bize bir şeyler hatırlatsın, öğüt versin.
Kesinlikle ve burada mesela şunu çok insana kaçırıyor bence. Hani o ayet minvalinde bir sürü ayet var. Arapça indirdik, Arapça indirdik. Hani bunu tamamen Arapça konuşan, Arap olan bir insana Arapça indirdik söylemini şimdi Türkçe gibi düşün. Türk olan bir insana Türkçe indirdik diyorlar. Hani şimdi bize birbirimize konuşurken anlamı Türkçe konuş. Hani farklı bir terminoloji kullanınca Türkçe konuşur musun? Hani anlamıyorum. O mesaj anlamına geliyor. Hani onu gidip Arapçasından oku anlamında değil.
Yani
Kendi
sen
anladığın.
Arapça anlıyorsan tabii ki Arapçasını oku. Ne kadar güzel. Ama Arapça bilmeyen biriysen ne yapacaksın? Tabii ki anladığın dilde okuyacaksın.
Kesinlikle, kesinlikle.
Bahsedeceğiz bu arada. Hani Kur'an'ı anlatırken kendimiz nasıl metotlar izliyoruz? Aslında sen de ben de ikimiz de Arapçasına da bakıyoruz. Bunu da söyleyelim. Şey karşıtı değiliz yani. Hayır hayır Arapça öğrenmeyelim falan. Öyle bir şeyimiz yok. Öğrenmeye de çalışıyoruz. Hatta açıkkuran.com, buradan tavsiye etmiş olalım. Ben defaatle hep tavsiye etmeye çalışıyorum. Çok sevdiğim bir site. Orada mesela ayeti görüyoruz. Ayetin Arapçasını görüyoruz. O ayette geçen bütün kelimelerin Arapçalarını görüyoruz, kavram çalışabiliyoruz. Bizim de şahsi olarak izlediğimiz metot bu zaten. Hem anladığımız dilden bakarken aynı zamanda Arapça kavramları vesaire de çalışmaya çalışıyoruz. Ki böylece kitap kendini daha da açıyor. Yani gerçekten bence Kur'an'ın Arapça indirilmesi de çok büyük bir mucize. Çünkü kavramlardan çok farklı anlamlar çıkabiliyor. Çok heyecan verici bence. Bilmiyorum, ben çok böyle gerçekten heyecan duyuyorum yeni şeyler öğrenince. Bu da kitabın bir mucizesi. Hani biz burada şeyi kötülemiyoruz kesinlikle, yani Arapça okumayalım, öyle bir şey yok. Biliyorsak ne güzel, keşke biz de bilebilsek tamamen. Hani böyle kısmen biraz biliyoruz gibi çalıştığımız için inşallah da öğrenebiliriz. Hani bizim vurgulamak istediğimiz anlamak, yani anlayalım. Ne diyor bu kitap bize, onu anlayalım. Yoksa dil fark etmiyor.
Kesinlikle. Ve yani neticede burada bunu da bahsetmek gerekiyor belki. Belli bir kesim bence bunu ister istemez İslam'ın içine bir ruhbanlığa çekmeye çalışan kesim Kur'an'ı bizim tek başımıza anlayamayacağımıza getiren cümleler kuruyorlar. Sanki Arapçan olmaz anlayamazmışsın gibi. Hani bilmiyorsan bilene danış. Mesela burada izliyordur belki Fatih Ergenekon var. Fatih abi benim çok değer verdiğim bir insandır. Mesela Arapçası ile ilgili bir sürü şey bahsetmişti ve aramızda Arapça bilen çok insan var bu arada. Hani bunu da belki izleyenler bilmiyordur. Biz sadece Kur'an'ın Arapça Türkçesini okuyup budur demiyoruz. Biz de tabii ki kendi içimiz anlamaya gayret ediyoruz. Bir sürü insan var aramızda Arapça bilen. Hatta Ankara'da Erhan Hoca ile falan da konuşmuştum. Yani bunların anlamını gerçekten hani sorgulayıp farklı ayetlerde aynı kelime nasıl kullanılmış, nasıl birleştirilmiş bunları düşünmek gerekiyor. Yani neticede Arapçayı tamamen köken olarak bilmesek bile başka insanlara danışarak, konuşarak bir şeylere ulaşabiliyoruz. Hani bu çok önemli bir metot bence. Hani kavram çalışması buradan da hani kullandığımız metotlardan birine değiniyoruz. Kavram mesela salat kavramı. Salat yazan ayetleri derliyoruz ve salat Kur'an'da nasıl geçiyor? Eş anlamlı mesela bu birinci ayette salat bu anlamda, üçüncü ayette böyle mi geçiyor? Birbirimize soruyoruz. Bu gerçekten hani benim çok değer verdiğim bir metot açıkçası. Hani bunu buradan söylemiş olabiliriz. Yani kökten araştırmak.
Aynen, yorumlarına yazmışlar. Arabiyyun kavramını araştırmanızı tavsiye ederim. Güzel bir nokta. Hani Arapça anlamına geldiği gibi bildiğim kadarıyla aynı zamanda apaçık anlamına da geliyor. Hani biz bu Kur'an Arapça slash apaçık indirdik anlamına da geliyor bildiğim kadarıyla. Teşekkür ederiz o dikkat çekme için. İşte kavram çalışmanın önemi de bu. Yani dediğimiz gibi bir kelime farklı pek çok anlama gelebiliyor. O yüzden de güzel.
Evet, mesela benim bir arkadaşım zalim kavramını söylemişti ve mesela Türkçedeki zalim de Kur'an'daki zalim farklı anlamlarda kullanılıyor. Ve zalim mesela olması gerekenden farklı bir yere koymak anlamında kullanılıyor Kur'an'da. Türkçedeki kullanımdaki zalimden daha zulüm farklı yerde kullanılıyor mesela. Gerçekten de bu yüzden farklı kaynaklardan farklı araştırmalar yapmak çok önemli. Burada şunu da eklemek gerekiyor. Bizi dinleyen insanlar bizim gayet yanlışlanabilir. Bizim de insan olduğumuzu unutmaması gerekiyor. Ve biz de yanlış yapabiliriz. Hatta açıkçası benim yanlış düşündüğünüz bir şey bana söyleyebilirsiniz. Ben buna kesinlikle itiraz etmem. Buradaki
Olur.
herkes için bu teminatı verebilirim hatta. Çünkü insanız. Yanlışlanabiliriz. Bilmeyebiliriz. Henüz o vahiyinin o kısmı bize inmemiş olabilir. Çünkü biz de öğrenciyiz. Yani ömür boyu öğrenciyiz bu yolda. Kur'an talebesiyiz esasında. Ve bu yüzden de yani her metni okuyun. Herkese dinleyin. Sözün güzelini dinleyin. Tutarlılığı dinleyin. Yani bunu dinliyorsan git bambaşka ekoldeki bir insanı da dinle. Yani zaten korktuğumuz zaman zaten kendi düşüncemize güvenmiyoruz demek. Biz güveniyoruz. Elhamdülillah. Kur'an o kadar güzel bir kitap ki. Başkasını da dinle. Ben Kur'an'a güveniyorum. Kur'an'dan konuşalım. Yine Kur'an'la konuşacağız yani. Çünkü Kur'an'da Allah kesinlikle her konuyla ilgili bir şekilde bir atıp var. Bu yani her şeyin yazmasından bahsediyor. Kur'an yeter. Böyle yeter işte.
Senin
Değil.
bu dediğini ben, çok özür dilerim lafını kestim, sen tamamla.
Buyur buyur.
Senin bu dediğini ben bizzat tecrübe ettim de kendi hayatımdan bir örneklik verecektim. Ben ilk başlarda şöyleydim, işte Kur'an'ı okuyorum, anlamaya çalışıyorum. Ve tabii ki Müslüman bir ülkedeyiz, Müslüman bir ailede doğduk. Belli başlı öğrendiğimiz kalıp yargılar olabiliyor. Şimdi mesela işte dostlarla tanışıyoruz, işte konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ve diyelim çok farklı bir fikir duyuyorum. Daha önce hiç duymadım ve belki de korkutucu bir fikir hani. Önceden mesela bu salt doğrudur diye kabul etmişim. Ve şimdi arkadaş onu söylediğinde bunu kendimde gördüm. Ben korkuyordum, yani şundan korkuyordum, ya söylediği doğruysa ve ben imanımı kaybedersem. Böyle bir korku olduğunu fark ettim kendi içimde ve bir süre şey yapmadım. Hani hiç araştırmadım, onun söylediği kaynaklara bakmadım. Dediğim gibi korktum. Yani ya söylediği doğruysa falan gibi. Sonradan şunu düşündüm. Ya ben eğer samimi bir insansam, Allah'a yaklaşmak isteyen biriysem, yani içim samimiyse, kalbim samimiyse Allah neden benim sapmama izin versin ki? Neden onunla olan bağlantımın kopmasına izin versin? Ki söyledik Zuhruf suresi 13. Her sözü dinlerler, en güzeline uyarlar. Bunlar Allah'ın övdüğü kullar. Allah aslında bunu istiyor. Herkesi dinlememizi, her şeyi okumamızı ve en sonunda ona dönmemizi, ona yaklaştıracak yollar bulmamızı. Ya sonra dedim ki ben niye korkuyorum? Yani zaten inandığım şey yanlışsa en azından doğruyu bulmuş olurum. Ve bu motivasyonla bana çok aykırı gelen şeyleri bile okumaya başladım. Gerçekten içimde büyük yanlışlar dahi olsa en azından şeyi görmüş oldum. Ben neye inanmıyorum, ben neye katılmıyorum. En azından bunu gördüm. Ve bazı şeylerde yani batılların içinde hak olan şeyler de olabiliyor. Zaten ben şöyle düşünüyorum. Herhangi bir ideolojiyi insanlara pazarlamak için önce hak olandan bir tutam almanız gerekiyor. Çünkü insanın fıtratıyla uyumlu bir şey. Yani insan oradan bir bağlantı kuruyor, sonra devamı geliyor. Haktan bir parça alıp daha sonra onun etrafını batılla çeviriyorsunuz. Böylece insanlar o hak olana önce tutunup sonra batılla dolabiliyorlar. O yüzden hani batıl olan her şeyin içinde bir tutam hak olduğunu da düşünüyorum. Hani böyle farklı şeyler okumaktan korkmayalım. Yani hiç tahmin etmeyeceğimiz şeyler katabilir bize. Bakış açımızı genişletebilir. En azından bunu görmüş oluruz. Ya böyle düşünen de insanlar varmış. Aa, bu konu böyle de anlaşılabiliyor demek. Hani bir farklı bir pencere açar beynimizde. Bir şey kaybetmeyiz.
Kesinlikle ki zaten bu çok önemli bir şey. Zaten Kur'an'a bakıldığı zaman o peygamberimiz dönemindeki müşrikler de Allah'a inanıyorlar. Bu çok ilginç. Mesela onlar ateist insanlar değiller. Allah'a gayet de inanan insanlar. Ama Allah'ın yanı sıra inandıkları başka ilahlar da var. Dediğin cümle o kadar güzeldi ki Merve. Hani hakikatten bir tutam ama öyle içini kirletiyorlar ki, hani bir temiz sütün içine zehir damlatmak gibi, o artık zehirli. Yani
Hatta Musa peygamber de kavmini terk ettiğinde terk etmek değil, kavminden uzaklaşıp Allah'la buluşmaya gidip sonra geri döndüğünde bir bakıyor halkı sapmış ve sonra Samiri var onları saptıran, ona soruyor ya niye böyle bir şey yaptın? Samiri de diyor ki ben Resul'ün getirdiğinden bir tutam aldım ve sonra attım geri kalanını. Aslında bu Samiri'nin metodu, yani o halkı saptıranların metodu bu. Hak olandan birkaç şey alıp sonra etrafını bir güzel çevreleyip kendi artık çıkarınız neyse, para, şan, şöhret, ne umuyorsanız bununla insanları etrafınıza toplayıp bir güzel satabiliyorsunuz.
kesinlikle. Hatta ayette diyor ya, bu çok beni sarsan böyle, Allah'ım inşallah öyle olmayız dediğim bir ayet. Biz sizden değil miydik? Diyor ya ayette, hani müminlerle beraber olduğunu düşünüyor. Sonra arasına onlardan olma, onu ayet nasıldı hatırlarsın Merve.
Evet, Hadid suresinde geçiyor. Ahirette uyandıklarında Allah korusun, gerçekten hepimizin de bu duruma düşme riski var yani, Allah korusun. Uyanıyorlar, kendilerini Müslüman zannetmişler, bu dünyada o şekilde yaşamaya çalışmışlar ama değillermiş. Bir uyanıyorlar, yani Müslümanlar bir tarafta, bunlar bir tarafta, araya set çekiliyor ve diyorlar ki biz sizinle beraber değil miyiz? Yani çok acı bir şey ve onlar, Müslümanlar dönüp diyor ki hayır, siz kuruntularınıza uydunuz, zannettikleriniz sizi oyaladı ve şimdi siz geride kaldınız.
Kesinlikle. Ne kadar üzücü bir şey ve düşünsene ya, bunu en çok direkt hani bir hedef göstermeyelim ama insanlar anlayacağını düşünüyorum. Bazı insanların arkasından koşuyorlar Allah'a daha da yaklaştırsınlar diye. Ama o insanlar aslında şirk koştukları bir unsura dönüşüyor ve Allah şirki affetmeyeceğini söylüyor. Ve düşünsene, Allah için sakındığını sanıyor ve eziyetlere katlandığını düşünüyor ama yaptığı şey aslında hüsran. Aslında batıla saplanmış ve o batıl o kadar kendi içinde gözü boyuyor ki, yani kalbi katılaşıyor ve görmesini engelliyor. Bir bakıyor kaybeden olmuş. Yani o yaptığını ve doğru yaptığını sandığı şeyler o tek bir çizgiyle siliniyor. Çünkü şirk koştu. Bu yüzden gerçekten dini kaynağından doğru şekilde öğrenmek çok önemli. Allah ile aldatanlar kendini aldatıyor zaten ama seni de aldatmasın. Allah ile aldatanların aldatmasına izin vermemen için seni her zaman tetikte aklı bari Müslüman olman gerekiyor. Burada akla atıf yapmakta fayda var. Hani salat emir. Mesela Maide suresinin 6. ayetinde abdest ayetleri. Abdest bir tane. İşte oruçla ilgili ayetler bildiğim kadarıyla 3 ya da 4 tane ayet. Aklı kullanmakla ilgili ayet kaç tane? Yani yanlış hatırlamıyorsam 500 ya da 600 gibi bir ifade hatırlıyorum. O kadar fazla aklını kullanmaya atıf olan ayet var ki hani aklını kullanmak farz. Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Akledenler için örnekler vardır, düşünenler için örnekler vardır. Yani Rabbin sana devamlı bir yere bak diyor, bir şeyler düşün diyor. Böyle yaratılışını düşün, bu nasıl olmuş? Uçan kuşa bak, dağa taşa bak, çiçeğe bak, renklere bak. Sana devamlı böyle bir yerlere yönlendiriyor ve sen kendine kapatıyorsun. Ya bu korkunç bir şey. Yani kendi içinde kendi kendini hezeyana uğruyorsun. Ve hani burada şeyde ufak bir bilime atıf yapmak istiyorum. Gerçekten Allah'ın kitabı o kadar muhteşem bir kitap. Okudukça böyle diyorsun. Ya bu ben ilk okuduğum zaman şeyde çok heyecanlanmıştım. Allah'ım bunu birine anlatmalıyım. O kadar güzel ki hani bir de sanki şey çok korkunç. Bu korkunç değil, muhteşem bir şey. Bir şey yaşıyorum. Bir ayet okuyorum. Yani 1400 sene önceden bir ayet gelmiş ve o yaşadığın o konunun üzerine tam böyle cuk oturuyor. Yani mucize bu değil de ne? Ve sonrasında işte bu şeyden bahsedecektim az önce bahsederken. Heisenberg'in bir cümlesi var. Doğa bilimleri bardağından içilen ilk yudum insanı ateist yapar. Ama bardağın dibinde sizi tanrı beklemektedir. Biraz konuları birleştirmek adına bu cümleyi okudum. Gerçekten de biz hep bilimle uğraşmayı ateistlerin yaptığı bir şey, ateistliğe götüren bir şeymiş gibi lanse ettiler. Ama aslında Allah'ın kitabına baktığımız zaman akletmekle ilgili bu kadar ayet var. Etrafı bak denmesiyle ilgili bir sürü ayet var. Yaratılışına bakmak, hayvanlara bakmak. Ya mesela deniz dedin ya, deniz ürünleriyle ilgili ayetler var. Bu akan sularla ilgili, gemilerin yürütülmesiyle ilgili, kuşların uçmasıyla ilgili bir sürü ayet var. Ve gökyüzünün yaratılışı ve bu ayetler bilim aslında. Allah seni hep bir yere yönlendiriyor, parmağı gösteriyor. Hatta derler, bir tek aptallar parmağın ucuna bakar diye. Allah ne gösteriyor orada? Sana bir şey gösteriyor. Bak oraya. Bir şey yaratmış. Bununla ilgili hatta nahıl ne demek? Arı demek. Ankebut örümcek demek. Pardon, nahıl arıydı değil mi? Sonrasında bakara yine inek demek. Yani yaratan yarattığı şeyleri ayetlerin ismi. Bu beni çok etkilemişti. Yani şems güneş demek, leyl gece demek. Böyle mesela Türkçe baktığın zaman mucizevi bir kapı açılıyor ve bu yüzden ben herkese hani Allah'ın ayetlerini okurken çevreye bakmasını, ilimle bilimle beraber okuması gerektiğini düşünüyorum. Sen de dedin ya mesela psikoloji. Gerçekten hani farklı bilimleri beraber okuduğun zaman Kur'an'daki ayetleri çok güzel farklı yönleriyle algılayabiliyorsun mesela. Gerçekten yani subhanallah. Sesin kapalı Merve.
Ah inanmıyorum. Ben aralarda bir şeyler söyledim ama gitmiş
Yok ağzını okudum ben.
demek. Kim milyoner olmak ister de 1 milyonluk soruydu bu hatta. Kur'an'da hala yemin edilmemiştir diye. İşte seçeneklerde deniz, güneş, ay ve arıydı. İşte arıya yemin edilmiyor. Ama onun dışında dediğin gibi altında Allah güneşe yemin olsun. Allah şey aya and olsun. Denize yemin olsun. Aslında hep bir dikkat çekme var. Bunlara bir bakın bakalım. Bunları ben yarattım. Burada da ayetler, burada da işaretler var beni bulabileceğiniz diyor. Ki Yusuf suresi 105. ayet. Yeryüzünde nice ayetler, nice işaretler vardır ki onlar yanlarından geçip giderler, dönüp bakmazlar bile. Allah bunu söylüyor. Kitapta da ayetler olduğu gibi doğada, dış dünyada ve insanın içinde de Allah'ın ayetleri, Allah'ın işaretleri var. Rabbimizi her yerde bulabiliriz. Her yerde onu zikredebilir, onu övgüyle yüceltebiliriz. Ama işte bakan göz burada önemli. Yani bu niyetle bakmalı, bu niyette olmalıyız.
ki hatta Kur'an'da defalarca kör ve sağır ifadesi kullanılır. Çünkü Allah'ın yarattığı vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır. İbn Sina mıydı? Emin değilim. İbn Rüşd de olabilir. Hatırlarsanız yazabilirseniz sevinirim. İzleyenler ya da Merve sen de hatırlarsan söyle. Bilimle uğraşmasına vesile olan ayet diye bahsettiği
Evet.
ayetler. Ali İmran 190-191. Ya bayılıyorum. O kadar güzel ki. Okuyorum izninle. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda akla selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anlarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Ya o kadar güzel ki. Yani Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın. Ve düşün şimdi bir kendini bir hayal et. Tabii ki hani şey benzetme, sadece benzetme olarak alın. Bir ressamsın sen ve ressam özen özene bir sürü tablo yapmış. Böyle tablo dizili. Ama sen geliyorsun halıya bakıyorsun. Halının ayak ucu kalkmış mı? Ressamın gücüne gitmez mi bu? Şimdi bunu şey olarak düşün. Yaradan muhteşem şeyler yaratmış. Hah, Biruni. Teşekkür ederim. Gelmedi aklıma. Allah bir sürü şey yaratmış. Böyle mucizevi. Yani düşünsene o hayvanlar mikroorganizmadan tut. Gezegenlere, güneş sistemlerine. Böyle sistemleri düşün. Ve Allah senin bunları bilmeni istiyor. Keşfetmeni istiyor. Öğrenmeni istiyor. Ve bu yüzden bizim bunların içinde olmamız lazım. Müslümanların çalışma alanları bu olmalı bence. O yüzden gerçekten hani buraya da bir atıf yapmak istedim açıkçası.
Aynen. Hatta Kehf suresinde Allah Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor. İşte mağara insanları. Yani bir grup genç mağaraya kaçıyorlar, sığınıyorlar. Bizim kültürden yedi uyurlar dediğimiz kıssa. Yani demek ki insanoğlu hakikaten buna meyilli ki Allah orada da uyarıyor. Ayette diyor ki dediler ki onlar üç kişiydiler, dördüncüleri köpekleriydi. İşte beş kişiydiler, altıncıları köpekleriydi. Yedi kişiydiler, sekizincileri köpekleriydi. Mealen söylüyorum, tam ayet hakkında değil ama diyor ki onların sayısını Allah bilir. Hani bu konuda artık Kur'an'dan sana bahsedilen dışında kimseyle tartışma diyor. İnsan gerçekten şeye çok meyilli, bunu görüyoruz. Yani mesela Ashab-ı Kehf'te Allah bir, o bir kıssa ve Allah orada bir grup gencin bize hikaye örneklik olması açısından anlatıyor. Ama insanlar diyor ki onlar beş kişi miydi, yedi kişi miydi? Ya bunun ne önemi var? Allah diyor ki yani bunun ne önemi var? Sana Kur'an'dan anlattığım dışında artık kimseyle konuşma yani daha fazla. Çünkü bunlar gayiptir, bilmiyorsun. Ve demek ki senin için de bir önemi yok ki. Allah da bunu belirtmemiş. Yani çok önemli olsaydı eğer Allah zaten söylerdi. Onlar beş kişiydi falan diye. Ama işte insanlar ne yapıyor? Yedi uyurlar diyor. Ve bu hikayeyi bu şekilde anlatıyorlar. Oysa ki Allah diyor ki yani yedi demeyin, sekiz demeyin. Bırakın bunları. Ben orada size ne anlatıyorum? Mesaja bakın, öze bakın. Ya dediğin gibi işte bilimle uğraşmak varken, Allah'ın ayetlerini keşfetmeye çalışmak varken, psikoloji yine iç dünyamız, bu da bir bilim. Belki bunu keşfetmek varken biz tutup neye takılıyoruz? İşte şu ne giymiş, bu ne söylemiş, bu ne kadar namaz kılmış, sen oruç tuttun mu vesaire gibi gibi. Aslında bireysel olan ve insanın kendinden başka hiç kimseyi ilgilendirmeyen konulara takılıp belki de işte Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaktan kendimizi uzaklaştırıyoruz.
Aynen öyle. Kesinlikle. Yani Allah'ın bak dediği yere inatla bakmamak çok yani büyük bir çelişki aslında ya. Yani Allah ilmimizi arttırsın, kavrayışımızı arttırsın, Furkanımızı arttırsın inşallah.
Amin, amin. Hatta şey ayetini de hatırlatalım. Ahirette yine insanlar dirildiğinde bir grup insan diyor ki bizim cehennemlik sandıklarımız burada yoklar, neredeler? Bir bakıyorlar onlar cennete girmiş. Yani dünyadayken onu beğenmemişsin, onu cehennemlik olarak kendince atfetmişsin, kendini Allah yerine koymuşsun. Bir özelliği sebebiyle onu hiç kale bile almamışsın, belki dalga geçip kalbini kırmışsın. Din günü bir diriliyorsun. Neredeler? Hani onlar cehennemlikte yoklar. Demek ki onlar Allah'a yakın insanlarmış. İşte sen kimseyi dış görünüşüyle veya farklı dıştan görebildiğin şeylerle yargılayamazsın. Herkesin kalbini Allah bilir. Burada tabii ki Allah bize kitabında da tanıtıyor münafıklar kimlerdir, müşrikler kimlerdir. Onların da özelliklerini okuyup hayat içinde de tecrübe de edebiliyorsun. Ve bir şekilde mesafeni koruyorsun. Ama günün sonunda Allah karar veriyor. Kimin inanan, kimin nankör olduğunu. Bunu da hatırlatmış olalım tekrar.
Kesinlikle çok güzel söyledin. Kısa vaktimiz kalmışken bu Kur'an'ı nasıl okuduğumuzdan da bahsedelim. Ben söyleyeyim Merve, sen de ekle. Açıkçası ben ilk Kur'an'ı okuduğum zaman Elmalı'nın mealini okudum. Yani çok büyük bir şey görmedim açıkçası. Hani yine Kur'an'dı. Gerçekten Kur'an'dı. Kur'an'ı okurken ben farklı mealler okunmasının çok gerekli ve çok değerli olduğunu düşündüm. Hatta buradan birkaç tane meal ismi de önerebiliriz bence. Benim okuduğum, yani okuduğum ya da baktığım, hepsini tamamen okumadım ama çok bakarım yani. Bu Kur'an meali sitesi var. Yaklaşık 30 tane falan meali sıralıyor. Aralarında o bakıyorum, hani kıyaslamalı meal okuması da çok önemli bence, ayet okuması. Erhan Aktaş'ın meali gayet sade, çok güzel bir meal. Mustafa İslamoğlu'nun, Mehmet Okuyan'ın, Muhammed Esed'in, Yaşar Nuri'nin, Edip Yüksel olabilir. Senin eklemek istediğin var mı Merve?
Aynen dediklerin, Muhammed Asad benim favorimdir zaten. Geldi. Bir telefon koptu galiba. Dediğin şeyler, Ali Rıza Safa'yı belki ekleyebiliriz. Ya her meal okunabilir. Ben çok bana sorduklarını açıkçası tavsiye vermiyorum. Direkt açıkkuran.com'u öneriyorum. Orada her meali ulaşabiliyorsunuz çünkü. Ya meal okuyun da, ya anlayarak okuyun da inşallah. Zaten sonradan gelişiyor insan. Farklı kaynaklara bakma ihtiyacı duyuyorsun.
Aynen öyle. Ve hatta şunu da düşünüyorum, hani Kur'an okuduk bitirdik de diğer kaynaklara sıra geldi. Bir dur, bir Kur'an'ı bitirelim, bir Kur'an okuyalım, baştan aşağı bir Kur'an'ı okuyalım. Hani ilk önce birinci önceliğimiz, hani eğer Müslüman iddiamız varsa ilk şeyimiz Kur'an olmalı. Ve sonrasında şeyden bahsedebiliriz. Beraber okumak. Bu benim çok sevdiğim bir şey. Sanırım 1,5 yılı aşkındır falan. Ne 1,5 yılı? 2,5 yıldır yaptığım bir şey. Ve bu gerçekten çok sevdiğim bir şey. Arkadaşlarımla bir araya gelip Kur'an okumak. Yani Türkçesiyle beraber belli bir yere kadar okuyoruz. Herkes yorum yapıyor, fikirlerini söylüyor, anlayamadığını. Ben bu kısmı anlamadım diyor, diğeri biliyorsa açıklıyor. Bilmiyorsak araştıralım diye ödev veriyoruz kendimize. Bu tarz okumalar çok güzel oluyor. Genç akıllı da biz biliyorsunuz, buluşmalar yaptık şehirlerde ve buralarda Kur'an gruplarımız var. Ve bu Kur'an okuma grubu bizim Ankara'daki hala devam ediyor hatta. Beraber bir araya gelip Kur'an okuyoruz. Çok faydası olduğunu gördüm. Sizin de varsa çevrenizde bir araya gelinip okunabilir. Sen de ekle istersen Merve.
Kesinlikle. Okan abi yazmış yine bizim beraber okuma yaptığımız bir abimiz, arkadaşımız. Kur'an'a soru sorarak okumak çok çok doğru. Hatta bir ayet var ya, Kur'an okunurken sesinizi kısın ki size rahmet edilsin. Onu şöyle de düşünebiliriz. Kur'an okunurken kafamızdaki sesleri bir kısalım. Yani kalıp yargılarımızı bir süreliğine bir yok sayalım. Sıfırdan hiçbir şey bilmiyormuş gibi Kur'an'ı okuyalım. Umulur ki Rabbimiz bize merhamet eder ve gerçek olanı anlayabiliriz. Bu da bir metot. Dediğin gibi zaten karşılaştırmalı meal okumaları yapmak, kavram çalışması bence çok çok önemli.
Kesinlikle.
Kelimelerin Arapçasından, ki benim şu an bir süredir benimsediğim metot bu şekilde. Mesela şu an rızık kavramını çalışıyorum. Kur'an'daki rızık ne? Şunu yapıyorum. Açıkkuran.com'u açıyorum. Rızık yazıyorum. Aratıyorum. İçinde rızık geçen bütün ayetler sıralanıyor. Tık tık tık. Hepsine tek tek bakıyorum. Rızık ne demekmiş? Allah bu kelimeyi hangi ayetlerin içinde kullanmış? Hepsini okuduktan sonra diyorum ki evet, Kur'an'a göre rızık buymuş. Demek ki bunlardan infak etmek gerekir. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Şu anki benim izlediğim metot da bu şekilde. Hatta biri yorumlara şey yazmış. IŞİD de Kur'an okuyor. Ama onlar başka anlıyor diye. İşte aslında Kur'an'ı Kur'an'la okursak çok da başka bir şey, yani bu kadar radikal bir şey, bir fark olmaz.
Kesinlikle.
Yani
Burada atıf yapacaktım. Ateistlerin de çok sevdiği ayetlerdir. Cımbız ayetler diye ifade ediyorum ben. Gerçekten de akıl selim sahibi ve temiz akılla, ön yargısız okumakla ilgili diye düşünüyorum. Bu arada yazan oldu Açık Kur'an. Merve'nin dediği sitenin ismi Açık Kur'an. Kur'an'da IŞİD'in dediği, IŞİD'in açıkçası Kur'an'a gerçekten hakim bir şekilde, yani insanlar Kur'an'ı istediğini söyletmeyi başarıyor bir şekilde. Bence bunu herkes yapabiliyor bir
Ya bu
şekilde.
zaten kitabın bir mucizesi olduğunu ben düşünüyorum. Sen
Evet.
samimi insan, sana kendini açıyor. Ama sen bir belli bir niyetle bu kitaba yaklaşıyorsan öyle bir saptırıyor ki seni. Hakikate
Kesinlikle.
asla ulaşamıyorsun.
Ya işte inananın imanını artırıp inkarcının inkarını da artırabiliyor ayetler. O mesela Kur'an'da savaşmakla ilgili, cihad etmekle ilgili ayetler nefsi müdafaa kapsamındadır. Seninle savaşanla Allah için savaşmaktır. Bu ayetler ateistler de çok sever. Belki IŞİD'in kullandığı ayetlerdir, bilmiyorum. Benim aklıma direkt o ayetler geldi. Onun haricinde yani gerçekten bağlamdan kopararak okumak gerçekten insanların hevasına uydurmasıdır bence. İnsanlar istediğini Kur'an'dan çıkarttırabiliyor açıkçası. O yüzden gerçekten önyargısız ve temiz akıl sahibi bir şekilde helali haram yapmadan, haramı helal helali de haram yapmadan okumak gerekiyor. Öyle.
Aynen.
Bir saatimiz doldu ya Merve, çok güzel geçti gerçekten.
Çok, çok güzel oldu. İnşallah Rabbimizin bizden razı olacağı bir sohbet olmuştur. Katılan, dinleyen tüm dostlara da çok teşekkür ederiz. Bizlere dua edin inşallah.
İnşallah. Merve'm ağzına sağlık. O kadar güzel şeyler söyledin ki böyle
Amin.
hani hayranlıkla dinledim.
Ben de.
Ağzına, emeğine, ilmine, ruhuna sağlık. Allah imanlarımızı kabul etsin. İzleyenlerimize de. Allah ilmimizi kavrayışımızla arttırsın. Yanlış sözler benden, doğrular, güzellikler Allah'tan. Allah gerçekten ilmimizi kavrayışımızı arttırsın diyerek hepinize teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Sana da çok teşekkürler Bilgem. Çok çok güzel katkılar yaptın. Çok güzel yönettin. Allah razı olsun tekrar.
Bilmukabele Merveciğim. Hayırlı
İnşallah
geceler.
farklı yayınlarda görüşmek üzere Bilgem.
İnşallah. İnşallah. Görüşürüz.
İnşallah.
Allah'a emanet olun.